Ayrım 23.
Ay ve Şenlik Ateşleri Sezer Paves.
Ay ve Şenlik Ateşleri Sezer Paves. Nuto ile birlikte meyhanenin ahırındaki atları görmeye gittik. İstasyonlu Bizarro bizi kapıda durdurup gözcülük etmemizi istedi. Arkadaşlarıyla birlikte bir işi açtılar ama yarısı yere döküldü. Şarabı kendileri içmediler. Hala köpüren şarabı bir kovaya boşaltıp kömür karısı Loylo'ya yalattılar ve hayvan hepsini içince ayıltmak için kırbacın sapıyla arka ayaklarına 4 kez vurdular. Loylo kuyruğunu bir kedi gibi kıvırarak çifteler savurmaya başladı. Sesinizi çıkartmayın dediler. Göreceksiniz. Bayağı biz kazanacağız. Bu sırada kapıyı Sevi'ye geldi. Erkek arkadaşıyla birlikte. Durmadan gülen şişko biri, şimdiden içerseniz atların yerine siz koşarsınız dedi. Bizarro gülmeye başlayıp kırmızı bir mendille terini sildi. Bu genç kızlar koşsalar daha iyi olur dedi. Bizden daha hızlı koşarlar. Sonra Nuto Meryem Ana törenine gitti çalmak için. Kilisenin önünde sıra oldular. Meryem Ana heykeli dışarı çıkartıldı. Nuto bize göz kırptı. Yere tükürüp eliyle ağzını sildi ve klarneti ağzına götürdü. Mango'dan bile duyulabilecek bir parça çaldılar. Bu boşlukta çınarların altında olmak, trombonların, klarnetin seslerini duymak, herkesin diz çöküp görmek Meryem Ana heykelinin zangoşların omuzlarına sallana sallana büyük kapıdan çıkışlarını görmek hoşuna gitmişti. Daha sonra papazlar, önlüklü çocuklar, yaşlı kadınlar, erkekler, tütsüler, gün ışığı altındaki mumlar, renkli giysiler, kızlar çıktılar dışarıya. Tezgahlardaki kadınlar, erkekler, kek satıcıları, atış tezgahının atlı karıncaların adamları da çınarların altında durup bakmaya koyuldular. Meryem Ana heykeli boş alanda dolaştırıldı. Birisi maytap attı. Sapsarı saçlarının kulaklarına tıkadığını gördüm. Onu arabaya getirdiğim, onlarla birlikte şenliğe katıldığım için mutluydum. Bir ara yem torbasını çıkartmak için anıtın yanına gittim. Durup örtüye, eşarpla sepete baktım. Sonra yarış yapıldı. Atlar yola çıkarken yine çalgı çalındı. Ben göz ucuyla hep çiçekli ve beyaz giysileri arıyordum. Konuşup güldüklerini görüyordum. O delikanlılardan birinden yerinde olmak, onlarla dans edebilmek için neler vermezdim. Atlar çınarların altında ilk kez geçtiler. Bir yokuş aşağı, bir de yokuş yukarı. Kışın suları kabaran berbo gibi sesler çıkartıyorlardı. Loyola tanımadığım gençten biri binmiş, 2 kat olmuş çılgın bir gibi kırbaç vuruyordu. Yanımda duran Bizarro küfretmeye başladı. Sonra atlardan biri tökezleyip bir çuval gibi yere yığılınca yaşasın diye bağırdı. Sonra Loyola başını doğrultup sıçrayınca yeniden küfre başladı. Boynundaki mendili söküp attı. Piç kurusu dedi bana. Sevdiyalı çocuklar dans ediyor, keçiler gibi toz vuruyorlardı birbirlerine. Sonra bir başka yönden sesler geldi. Bizarro çayıra fırladı. Ama iri yarı olduğu için kapaklanıp kafasını yere çarptı. Herkes yine bağırdı. Neyve'den bir at birinci gelmişti. Sonra Irene ve Silva'yı gözden yitirdim. Atış tezgahlarını, oyun masalarını dolaştım. Meyhaneye gidip şişeleri ard arda devirerek tartışan at sahiplerini dinledim. Papaz uzlaştırmaya çalışıyordu onları. Kimi şarkı söylüyor, kimi küfrediyordu. Kimisi de sallanmaya, peynir yemeye başlamıştı. Bu avluya kızlar gelmezdi, kendisi gibi. Bu sırada Nuto ile ötekiler dans yerine oturup çalmaya başlamışlardı. Çalgı sesleri, kahkahalar yükseliyordu temiz havada. Akşam serin ve açıktı. Ben barakaların ardında dolaşıyor, telisten bölmelerin havalandırdıklarını görüyordum. Delikanlılar şakalaşıyor, içiyorlardı. Tezgahlardaki kadınların eteklerini kaldırmaya başlayanlar bile vardı. Çocuklar birbirlerine sesleniyor, birbirlerinin elinden kek çalıyor, gürültü ediyorlardı. Büyük çadırdaki yükseltide dans etmekte olanları görmeye gittim. Sıra değiller, çoktan dans etmeye başlamıştı. Kız kardeşleri de vardı ama ben durup baktım. Çiçekli ve beyaz giysileri arıyordum çünkü. Asetilen lambasının ışığında ikisini de birer delikanlının kollarında gördüm. Başlarını erkeğin omzuna dayamış kendilerini müziğe kaptırmışlardı. Keşke Nuto'nun yerinde olsaydım diye düşündüm. Nuto'nun oturduğu sıranın altına gidip çalgıcıymışım gibi barağımı doldurttum ona. Sonra Sylvia beni atın yanına çayıra uzanmış olarak buldu. Yerde uzanmış çınar yapraklarının arasında yıldızları sayıyordum. Birden onun güler yüzü, çiçekli giysisini gördüm. Kendime gök kubbe arasında burada uyuyor diye bağırdı. Fırlayıp ayağa kalktım. Erkekler şamata ediyor, biraz daha kalmak istiyorlardı. Uzakta kilisenin gerisinde kızlar şarkı söylüyorlardı. Oğlanlardan biri yürüyerek eve gitmeyi önerdi. Ama biz ne olacağız diyen kızlar çıktı. Asetilen ışığında yola koyulduk. Sonra karanlık yol boyunca inerken nal seslerine kulak vererek ağır ağır indim yokuşu. Kilisenin gerisinde topluluk şarkı söylemeyi sürdürüyordu. İrem bir eşarp bağlamıştı. Silvia insanlardan, dans edenlerden, yazdan söz ediyor, her şeyi eleştirip gülüyordu. Kız arkadaşım olup olmadığını sordular bana. Nutu'nun yanına gittiğimi, onun çalışını izlediğimi söyledim. Sonra Silvia yavaş yavaş sakinleşti ve bir ara başını omzuma dayadı. Gülümsedi bana ve ben arabayı sürerken başını öyle tutmasına izin verip vermeyeceğimi sordu. Atın kulaklarına bakarak dizginleri kavradım ben. 31. Sinto'yu Nutu evine aldı. Marangozluk ve çalgı çalmayı öğretecekti. Çocuk iyi çalışırsa zamanı geldiğince Cenova'da bir iş bulacaktım ona. Başka bir şey daha kararlaştırdık. Alessandria'ya gidip bacağını doktora gösterecektik. Nutu'nun karısı karşı çıktı. Salto'daki ev zaten tıklım tıklımdı. 3 çırak vardı, tezgahlar vardı. Sonra çocuğa göz kulak olamazdı. Ona Sinto'nun aklı başında bir çocuk olduğunu söyledik. Yine de Sinto'yu bir kenara çekip çok dikkatli olmasını, buranın Gaminella'daki ana yola benzemediğini, dükkanın önünde Canelli'ye gidip gelen otomobiller, kamyonlar, motosikletler geçiyordu. Karşıya geçmeden mutlaka etrafına bakmasını söyledim. Böylece Sinto barınabileceği bir ev bulmuş oldu. Ben de ertesi gün Cenova'ya dönecektim. Sabah Salto'da geçirdim. Nutu peşinden ayrılmadı. Demek gidiyorsun dedi. Bağ bozumuna dönmeyecek misin? Belki gemiyle giderim dedim. Bir başka yıl şenliğe gelirim. Nutu hep yaptığı gibi dudaklarını büzdü. Az kaldın dedi. Doğru dürüst konuşamadık. Güldüm. Sana bir başka çocuk bile buldum. Masadan kalkınca Nutu kararını verdi. Ceketini kapıp yukarıya doğru baktı. O tarafa gidelim diye mırıldandı. Senin köylerine. Ağaçlı yolu Berbo Köprüsü'nü geçip akasyaların altından Gaminella yoluna çıktık. Eve bakmayacak mıyız dedim. Valino da bir insandı. Patikayı tırmandık. Kara duvarlı bir iskeletti artık ev. Asmaların üstünde kocaman ceviz ağacı görünüyordu. Yalnızca ağaçlar kalmış dedim. İyi ki önüne budamış onları. Ayakta kalmışlar. Nutu bir şey demiyor, taş ve kül dolu avluya bakıyordu. Taşların arasında dolaştım, mahzenin girişini bile bulamadım. Molozlar kapatmış olmalıydı. Dere yatağında kuşlar ötüşüyordu. Bazıları asmaların üstünde rastgele uçuyordu. Bir incir yiyeceğim dedim, kimseye zararı olmaz artık. İnciri koparttım, tadını tattım hemen. Villadaki kadın görseydi geriye tükürürdü inciri dedim. Nutu bir şey demeden tepeye bakıyordu. Onlar da öldü dedi. Sen Mora'dan gittikten sonra öyle çok insan öldü ki. Bunun üzerine yine aynı kalasının üstünde oturup ölenler için Sor Matteo'nun kızlarını aklımdan çıkartmadıklarını söyledim. Silvia'yı geç, o evinde öldü ama İren o serseriyle çok acı çekti. Ya Santina, kim bilir nasıl öldü Santina. Nutu çakıllarla oynuyordu, yukarıya doğru baktı. Gaminella'nın tepesinden çıkmak istemez misin? Haydi gidelim vakit erken. Yola koyulduk, o önüme düştü. Kütüklerin arasında keçi yolundan geçiyorduk. Soluk kuru toprak bildikti. Patikaların ezik, kaygan otları da. Güneşin altında tepenin ve bağların şimdiden bağ bozumunu haber veren üzüm kokusu da. Gökyüzünde uzun rüzgar izleri, beyaz çizgiler vardı. Geceler karanlıkta yıldızların gerisinde görülen ışık çizgilerine benziyorlardı. Ertesi gün Viala Kosreka'da olacağımı düşünürken denizde, akıntıların böyle çizgiler oluşturdukları aklıma geldi. Ve daha çocukken bulutlara, yıldız kümelerine bakarken ben bilmeden yolculuklarımın başlamış olduğunu anladım. Nutu yamacın başında beni bekliyordu. Santa'yı 20'sinde görmedin sen dedi. Görecektin, görmeye değerdi. İren'den daha güzeldi. Gözleri gelincik çiçeğinin ortası gibiydi. Ama namussuzun tekiydi, cehennemlikti. Sonunun öyle olacağını kimin aklına gelirdi? Durup aşağıdaki vadiye baktım. Çocukken buraya dek çıkmamıştım hiç. Canelli'deki evler, istasyon, Kalamandra'daki kara orman bile görülüyordu. Nutu'nun bana bir şey demek istediğini sezdim ve nedendir bilmiyorum bu an Cosneo geldi aklıma. Bir kez Silvia ve İren'le gitmiştim oraya, arabayla dedim. Çocuktum daha. Yukarıdan en uzak köyler, çiftlikler, avlular, pencerelerin üstündeki dalların gölgeleri bile görünüyordu. At yarışı yapılmıştı, hepimiz çılgına dönmüştük. Yarışı kimin kazandığını şimdi anımsamıyorum bile. Yalnızca tepelerdeki çiftliklerle Silvia'nın çiçekli pembe mor giysisi aklımda. Santa'da dedi Nutu. Kendisini Bublio şenliğine götürmemi istedi bir kez. Yalnızca ben çaldığımda dansa gelmişti bir yıl boyunca. Anası yaşıyordu. Mora'da oturuyorlardı daha. Geriye döndü. Gidiyor muyuz dedi. Yeniden bayırda yol göstermeye koyuldu bana. Zaman zaman çevresine bakıp yol arıyordu. Her şeyin nasıl aynı olduğunu, nasıl aynı biçimde yenilendiğini düşünüyordum ben. Nuto'yu arabayla Santa'yı bayır yukarı şenliğe götürürken görüyordum. Tıpkı benim kız kardeşlerini götürdüğüm gibi. Bağların üstündeki kayalara ilk mağarayı gördüm. Bu küçük mağaralara çapalar koyuluyordu. Eğer bir de su kaynağı varsa gölgede baldırı karalar büyürdü suyun üstünde. Bakımsız bir bağdan geçtik. Eğrelti otları ve sert saplı sarı dağ çiçekleri sarmıştı. Eskiden beri biliyordum, bu çiçekleri çiğneyip kapansın diye yaraların üstüne basarlardı. Tepe durmadan yükseliyordu, bir sürü çiftliği geride bırakmıştık. Artık açık arazideydik.
Ayrım sonu.